Ayrım 10. Hayalet. Joe Nesbo. Sayfa 107. Kıvrılarak tepenin doruğuna çıkan yolda yürüdüler. Doğudaki kışın yaprak döken ağaçlar öyle kırmızıydı ki yanıyor gibiydiler. Fiyortta dans eden gün ışığı orayı erimiş metale benzetiyordu. Ama her zamanki gibi şehrin Harry'i büyüleyen kısımları insan yapımıydı. Karınca yuvası perspektifi. Evler, parklar, yollar, binçler, limandaki tekneler, yanmaya başlayan lambalar, vızır vızır giden arabalar ve trenler, faaliyetlerimizin toplamı ve ancak durup da aşağıdaki karıncalara bakmaya zamanı olan birinin kendine sorma izni verebileceği bir soru. Neden? Huzur ve sessizliğin hayalini kuruyorum dedi Raquel. Daha fazlasında gözüm yok. Peki ya sen? Sen neyin hayalini kuruyorsun? Harry onu silkti. Ben rüyamda kendimi dar bir koridorda buluyorum ve çığ altında kalıyorum.
Öyle mi?
Beni ve klostrofobimi bilirsin.
Rüyalarımızda çoğunlukla korktuğumuz ve arzuladığımız şeyleri görürüz. Ortadan kaybolmak, gömülmek aslında bir bakıma güvenlik sunuyor değil mi?
Harry ellerini ceplerine iyice daldırdı. 3 yıl önce çığ altında kalmıştım. Sebep bu kadar basit diyelim.
Yani ta Hong Kong'a gittiğin halde hayaletlerinden kurtulamadın mı?
Ah hayır, kurtuldum dedi Harry. Oraya gidince sayıları azaldı.
Sahi mi?
Geçmişi geride bırakmak mümkün Raquel. Hayaletlerle başa çıkma sanatı ne olduklarını görene dek onlara uzun uzun ve dikkatle bakmaktan ibarettir. Hayalet olduklarını görene dek cansız, güçsüz hayaletler.
Peki dedi Raquel. Harry onun bu konudan hoşlanmadığını sesinden anladı. Hayatında kadınlar var mı?
Raquel bunu öyle rahat sormuştu ki Harry bu rahatlığın doğal olduğuna inanmadı.
Anlat bana.
Raquel güneş gözlüğünü takmıştı. Ne kadarını duymak istediğini kestirmek güçtü. Harry kendini onun yerine koymaya karar verdi. Onun yerinde olsa ne kadarını duymak isteyeceğini düşündü.
Çinliydi. Çinliydi derken öldü mü?
Raquel muzipçe gülümsedi. Harry onun gerçekleri duymaya dayanabilirmiş gibi göründüğünü düşündü. Ama Raquel'in biraz daha duyarlı olmasını yeğlerdi. Şangay'da yaşayan bir iş kadını. Guan Kisi'sin, yani faydalı tanıdık çevresinin üstüne titriyor. Zengin, yaşlı Çinli kocasının da. Ona uyan zamanlarda benim de.
Bir başka deyişle onun şefkatli mizacını suistimal ediyorsun.
Keşke öyle diyebilsem.
Ya,
zaman ve mekan konusunda çok net talimatlar veriyor, nasıl olacağı konusunda. Şeyi seviyor.
Yeter dedi Raquel.
Harry acı acı gülümsedi. Ne istediğini bilen kadınlara zaafım olmuştur hep, bilirsin.
Yeter dedim.
Mesaj alındı. Yürümeye suskunluk içinde devam ettiler. Ta ki Harry ikisinin de tepesinde dolaşan koyu sözcükleri söyleyene dek. Bu Hans Christian kimin nesi peki?
Hans Christian Simonsen mi? Oleg'in avukatı.
Cinayet vakaları üstünde çalıştığım zamanlarda Hans Christian Simonsen diye birini hiç duymadım.
O bu bölgeden, hukuk fakültesinde aynı sınıftaydık. Gelip bizim için çalışmayı teklif etti.
Tamam. Raquel güldü.
Öğrenci olduğumuz zamanlarda 1-2 kez beni dışarı davet etmişti galiba. Bir de birlikte caz dansı kursuna yazılmamızı istiyordu.
Tanrı korusun.
Raquel tekrar güldü.
Tanrım Harry bu gülüşü nasıl da özlemişti.
Raquel onu dürttü. Ne istediğini bilen erkeklere zaafım olmuştur hep bilirsin.
Aha dedi Harry, hayatta senin için ne yaptılar peki?
Raquel yanıt vermedi, yanıt vermesine gerek yoktu. Bunun yerine geniş ve siyah kaşlarının arasında o çizgi belirdi. Harry bunu fark ettiğinde çoğu zaman orayı işaret parmağıyla okşardı. İşe 4 elle sarılan bir avukatla çalışmak, sonucu önceden bilecek kadar deneyimli bir avukatla çalışmaktan iyidir bazen.
Yani boşa kürek çektiğini bilen biriyle çalışmaktan.
O içi geçmiş uyuşuk ihtiyarlardan birini mi tutsaydım yani?
En iyileri işe gayet 4 elle sarılıyor aslında.
Bu 6 üstü bir uyuşturucu cinayeti davası Harry, en iyiler prestijli davalarla meşguldür.
Oleg neler olduğunu işe 4 elle sarılan avukatını anlattı mı peki?
Raquel iç geçirdi. Hiçbir şey hatırlayamadığını söylemiş. Başka da bir şey söylemek istemiyormuş.
Savunmayı ne üstüne kuracaksınız?
Bak Hans Christian alanında parlak bir avukattır. Bu işi biliyor. En iyilerden tavsiye alıyor. Ayrıca gece gündüz çalışıyor. Gerçekten.
Bir başka deyişle onun şefkatli mizacını suistimal ediyorsun yani.
Raquel bu kez gülmedi. Ben bir anneyim, bu kadar basit. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım.
Ormanın başladığı yerde durup ayrı ladin çotuklarına oturdular. Batıdaki ağaç tepelerinin ardına batan güneş eski bir bağımsızlık günü balonu gibiydi.
Gelmenin sebebini biliyorum tabii dedi Raquel, ama tam olarak planın ne?
Oleg'in suçlu olup olmadığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde öğrenmek.
Sebep?
Harry omuz silkti. Çünkü ben dedektifim. Çünkü bu karınca yuvasını bu şekilde organize ettik. Biz emin olmadıkça kimse mahkum edilemez.
Ve emin değilsin öyle mi?
Evet, emin değilim.
Burada olmanın tek sebebi bu mu peki?
Ladin ağaçlarının gölgeleri yavaş yavaş üzerlerini kaplıyordu. Harry keten takım elbisesinin içinde ürperdi. İçsel termostatı 59.9 derece kuzeye henüz uyum sağlamamıştı besbelli. Tuhaf dedi ama birlikte geçirdiğimiz onca zamanı ancak bölük bölçük hatırlayabiliyorum. Bir fotoğrafa bakınca orada gördüklerimi hatırlıyorum. Fotoğraftaki halimizi, öyle olmadığımızı bilsem de.
Raquel'e baktı. Raquel çenesini eline dayamış oturuyordu. Kısık gözleri gün ışığında parlıyordu.
Harry, ama belki de bu yüzden fotoğraf çekeriz diye devam etti. Yanlış bir iddiayı, mutlu olduğumuz iddiasını destekleyecek sahte kanıtlar olsun diye. Hayatımızın tek bir döneminde bile mutlu olmadığımızı düşünmek dayanılmaz olduğundan. Yetişkinler çocuklara fotoğraf çekilirken gülümsemelerini emrederek onları da yalana bulaştırır. Böylece gülümser, mutlu rolü yaparız. Ama Oleg içinden gelmediği sürece asla gülümseyemiyordu, yalan söyleyemiyordu, o yeteneğe sahip değildi.
Harry tekrar güneşe dönüp tepenin doruğundaki en yüksek dalların arasından sarı parmaklar gibi uzanan son ışıklarına baktı.
Oleg'in Vallehoven'deki dolabında üçümüzün fotoğrafını buldum. Ve biliyor musun Raquel, o fotoğrafta gülümsüyordu.
Harry ladin ağaçlarına odaklandı. Renkleri iyice soluyordu hızla. Şimdi sıra sıra duran siyah üniformalı muhafızların silüetleri gibiydiler. Sonra Harry Raquel'in yaklaştığını duydu ve kolunun altında onun elini, omzunda da başını hissetti. Sıcak yanağını keten takım elbisesinin ardından hissetti ve saçındaki parfümün kokusunu aldı. ''Benim ne kadar mutlu olduğumuzu hatırlamak için fotoğrafa ihtiyacım yok Harry.''
''Hımm.''
''Belki de yalan söylemeyi öğretmiştir kendine. Hepimizin yaşadığı bir şey bu.''
Harry başıyla onayladı. Rüzgar esince ürperdi. Yalan söylemeyi kendine ne zaman öğretmişti? Kız kardeşi annelerinin onları cennetten görüp göremediğini sorduğunda mı? O kadar genç yaşta mı öğrenmişti? Oleg'in ne haltlar karıştırdığını bilmiyormuş gibi yaparken yalan söylemenin o kadar kolay gelmesinin sebebi bu muydu? Oleg'e masumiyetini kaybettiren şey, yalan söylemeyi veya eroin kullanmayı öğrenmesi ya da annesinin mücevherlerini çalması değildi. İnsanın ruhunu tüketen, bedenini mahveden ve alıcıyı bağımlılığın soğuk ve terletici cehennemine gönderen uyuşturucuları risksiz ve etkili bir şekilde satmayı öğrenmesiydi. Oleg, Gusto'yu öldürmemiş olsa bile yine de suçluydu. Onları uçakla göndermişti. Dubai'ye.
Fly Emirates, Emirates'le uçun. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nde.
Kemanı Araplar satmıyor. Arsenal tişörtlü torbacılar satıyor sadece. O tişörtler düzgün şekilde uyuşturucu satmakla ilgili talimatlarla birlikte verilmişti. Bir adam para, bir adam mal taşır. Dikkat çekici ama bir yandan da sıradan bir tişört torbacıların ne sattığını ve hangi örgüte bağlı olduklarını gösteriyordu. Hırsları, aptallıkları, uyuşuklukları ve gözü karalıkları yüzünden eninde sonunda yakayı ele veren o standart kısa ömürlü çeteler gibi değildiler. Bu örgüt gereksiz risk almıyor, destekçilerini ifşa etmiyor ve görünüşe göre yine de keşlerin yeni favori uyuşturucusunun tekelini elinde bulunduruyordu. Oleg de onlardan biriydi. Harry futboldan pek anlamasa da Van Persie ile Fabregas'ın Arsenal oyuncusu olduklarına emindi. Spurs'u tutan birinin özel bir sebep olmadıkça asla Arsenal tişörtü giymeyeceğine de tamamen emindi. Oleg ona bu kadarını öğretmeyi başarmıştı.
Oleg'in onunla da polisle de konuşmamasının bir sebebi vardı. Kimsenin hakkında bilgi sahibi olmadığı biri veya bir şey için çalışıyordu. Herkesin çenesini kapalı tutmasına yol açan biri veya bir şey. Harry'nin işe buradan başlaması gerekiyordu. Ağlamaya başlamış olan Raquel yüzünü Harry'nin boynuna gömdü. Raquel'in gözyaşları Harry'nin gömleğinin içinden, göğsünden, kalbinin üstünden akarken tenini ısıttı. Karanlık hızla çöktü. Sergey yatağa uzanmış tabana bakıyordu. Saniyeler birer birer geçiyordu. İşin en yavaş kısmı buydu, beklemek. Üstelik Sergey işin olup olmayacağını bile bilmiyordu. Gerekli olup olmayacağını, doğru dürüst uyuyamamıştı, kabus görmüştü. Bilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Andrei'yi aramış ve amcasıyla konuşup konuşamayacağını sormuştu. Ama Andrei atamanın müsait olmadığını söylemişti. Böyle diyerek kestirip atmıştı. Sergey'in amcasıyla ilişkisi hep böyle olmuştu. Hayatının büyük bölümünde de onun varlığından habersiz yaşamıştı. Sergey amcası hakkında sorular sormaya ancak onun veya paravanı olan Ermeni'nin çıka gelip işleri düzene koymasından sonra başlamıştı. Diğer aile fertlerinin bu akrabaları hakkında çok az şey bilmesi dikkat çekiciydi. Sergey amcasının 1950'lerde Batı'dan geldiğini ve evlilik yoluyla aileye katıldığını öğrenmişti. Onun Litvanya'dan bir kulak, yani Stalin'in sınır dışı ettiği köylü toprak sahipleri sınıfıydı bu, ailesinden geldiğini ve ailesinin Sibirya'ya sürgün edildiğini söyleyenler vardı. Kimileri de onun 1951'de Moldova'dan Sibirya'ya sürgün edilen küçük bir Yehova şahitleri grubundan olduğunu söylüyordu. Sergey'in yaşlı bir halası, onun amcasının okumuş, ağzı iyi laf yapan ve kibar bir adam olmasına karşın onların basit yaşam tarzına çabucak uyum sağladığını ve Sibirya'nın kadim Urka geleneklerini kendisininmiş gibi benimsediğini söylemişti. Diğer Urkaların onu çabucak lider olarak benimsemelerinin sebebi, bariz bir şekilde iyi bir iş adamı olmasının yanı sıra tam da bu uyum sağlama yeteneğiydi belki de. Amca kısa sürede Güney Sibirya'nın en karlı kaçakçılık operasyonlarından birini yönetir olmuştu. 80'li yıllardaki örgütü öyle büyüktü ki sonunda artık yetkililer rüşvet karşılığında onları görmezden gelmeyi reddetmişti. Etraflarında Sovyetler Birliği çökerken harekete geçen polis çok ağır ve kanlı bir baskın yapmıştı. Amcayı hatırlayan bir komşuları, polislerin kanun adamı gibi değil, yıldırım harekatı düzenlercesine saldırdıklarını söylemişti. Başta amcanın öldürüldüğü haberi yayılmıştı. Sırtından vuruldu ve misillemeden korkan polisin onun cesedini gizlice Lena nehrine attığı söylenmişti. Polislerden biri onun sustalı bıçağını çalmış ve kendini tutamayıp bununla övünmüştü. Ama bir yıl sonra amca ortaya çıkmıştı, şimdi Fransa'daydı. Saklanmaya gittiğini ve sadece karısının hamile olup olmadığını öğrenmek istediğini söylemişti. Karısının hamile olmadığını öğrenince de tekrar sırra kadem basmıştı ve yıllarca Tagil'de hiç kimse ondan haber almamıştı. Sonra yeğenine, küçük Sergey'e dikkati çekilmişti. Amca ertesi sabah geldiği gibi gizemli ve açıklamasız bir şekilde gitmişti. Yıllar geçmiş, Sergey ergen ve ardından yetişkin çocuk olmuştu. Çoğu insan amcanın Sibirya'ya gittiği zaman bile yaşlı göründüğünü hatırlıyorlardı. Çoktan ölüp gömüldüğünü düşünmüş olsa gerekti. Ama sonra Sergey esrar kaçakçılığından tutuklandığında kendini amcanın paravanı olarak tanıtan bir Ermeni, Sergey'in başını o beladan kurtarmış ve amcanın onu Norveç'e davet etmesini ayarlamıştı. Sergey kol saatine baktı. Son bakışından beri tam 12 dakika geçmişti sahiden. Gözlerini kapayıp onu hayalinde canlandırmaya çalıştı. Polisi. Aslında amcasının sözde ölümünün öyküsünde bir ayrıntı daha vardı. Onun bıçağını çalan polis kısa süre sonra Tayga ormanında bulunmuştu. Daha doğrusu ondan arta kalanlar, gerisini bir ayı yemişti. Telefon çaldığında hem içerisi hem dışarısı karanlıktı. Arayan Andrei'di. 10. Bölüm. Tort Schultz evinin kapısını açtı ve bir süre içerinin karanlığına öylece bakıp gergin sessizliği dinledi. Işığı açmadan kanepeye oturup sıradaki uçağın rahatlatıcı gürlemesini bekledi. Onu serbest bırakmışlardı. Tord'un hücresine biri gelmiş, kendini dedektif olarak tanıtmış ve Tord'un karşısında çömelerek ona tekerlekli valizinde un saklamasının sebebini sormuştu. ''Un mu?'' Tort Schultz tutuklandığında söylediklerine, acil durum prosedürüne uygun sözleri tekrarlayarak o plastik torbanın nereden geldiğini de içinde ne olduğunu da bilmediğini söylemişti.
''Yalan söylüyorsun'' demişti dedektif. ''Gözümüz üstünde olacak.''
Sonra hücre kapısını açmış ve başını sallayarak torda gitmesini işaret etmişti. Çıplak karanlık odada ansızın yüksek ve tiz bir zil sesi çalınca Todd irkildi. Kalktı ve ağırlık sehpasının yanındaki ahşap sandalyede duran telefona el yordamıyla gitti. Arayan operasyon müdürüydü. Torda dış hatlardan süresiz olarak alındığını ve iç hatlara atandığını söyledi. Todd sebebini sordu. Amiri yönetim toplantısı düzenlendiğini ve onun durumunun konuşulduğunu söyledi.
Takdir edersin ki sen böyle zan altındayken seni dış hatlarda çalıştıramayız.
Neden beni açığa almıyorsunuz peki?
Seni açığa alırsak ve basın tutuklandığını öğrenirse suçlu olduğunu düşünürler. Hemen ve haber kokusu alıp balıklama atlarlar tabiri caizse.
Suçlu olduğumu düşünmüyor musunuz peki? Yanıt bir sessizlikten sonra geldi.
Pilotlarımızdan birinin uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelendiğimizi itiraf etmemiz şirket için kötü olmaz mı sence?
Adam alaycı konuşmuştu. Bir TU-154'ün gürültüsü adamın diğer sözlerini boğdu. Tort telefonu kapadı. Kanepeye el yordamıyla geri dönüp oturdu. Cam kahve sehpasında parmak uçlarını gezdirdi. Tatak, tükürük ve kola lekelerini hissetti. Şimdi ne yapmalıydı? İçmeli miydi yoksa bir çizgi kokain mi hazırlamalıydı yoksa ikisini birden mi yapmalıydı? Kalktı. Tupolev alçaktan geliyordu. Uçağın ışıkları oturma odasının tamamını bir an aydınlatınca Tort penceredeki yansımasına baktı. Sonra yine karanlık çöktü ama Tort onu görmüştü, kendi gözlerinde görmüştü ve iş arkadaşlarının gözlerinde de göreceğini biliyordu. O küçümsemeyi, suçlamayı ve en kötüsü sempatiyi.
İç hatlar, gözümüz üstünde olacak. Seni görüyorum.
Tort dış hatlarda çalışamazsa artık onlar için değeri kalmazdı. Borç batağında yüzen, aciz, kokain bağımlısı bir risk faktörü olurdu sadece. Polisin radarında, baskı altında bir adam. Çok şey bilmese de onların kurduğu altyapıyı çökertebileceğinin farkında olmasına yetip de artacak kadarını biliyordu. Yapılması gerekeni yapacaklardı. Tort Schultz ellerini başının arkasında kavuşturup yüksek sesle inledi. Savaş uçağı uçurmak için dolmamıştı. Uçak döne döne düşmeye başlamıştı ve Tort kontrolü geri kazanabilecek biri değildi. Öylece oturup dönen yeryüzünün giderek yaklaşmasını seyrediyordu. Kurtulmak için tek şansının jeti feda etmek olduğunu biliyordu. Fırlatma koltuğunu çalıştırmalıydı. Kendini dışarı fırlatmalıydı şimdi. Yüksek rütbeli bir polise uyuşturucu çetelerinden rüşvet almadığına emin olduğu birine gitmeliydi. En tepedekine gitmesi gerekecekti. Ama her şeyden önce bir içki ve bir çizgi. Resepsiyonda Harry'e oda anahtarını yine o delikanlı verdi. Harry ona teşekkür etti ve basamakları çifter çifter çıktı. Eger Torget'teki metro durağından Leon Oteli'ne gelirken yolda tek bir Arsenal tişörtü bile görmemişti. 301 numaralı odaya yaklaşırken yavaşladı. Ampullerden ikisi yandığından koridorun karanlık olması Harry'nin oda kapısının altından gelen hafif ışığı görmesini sağlamıştı. Hong Kong'da elektrik epey pahalı olduğundan Norveç'te sahip olduğu kötü alışkanlıktan yatarken ışıkları açık bırakma alışkanlığından vazgeçmişti. Ama ışığı temizlikçinin açık bıraktığına emin olamıyordu. O açık bıraktıysa kapıyı kilitlemeyi de unutmuştu. Harry sağ elinde anahtarla dururken kapı kendiliğinden açıldı. Harry yanan tek tavan lambasının ışığında bir silüet gördü. Arkası ona dönük olan bu silüet Harry'nin yatağın üstünde duran valizine eğilmişti. Kapı hafif bir sesle duvara çarpınca silüet sakince döndü. Şimdi Harry'nin karşısında St. Bernard gözleriyle bakan, yüzü dikdörtgen şeklinde ve kırışık bir adam durmaktaydı. Uzun boyluydu ve biraz kambur duruyordu. Üstünde palto ile yün kazak, boynunda da kirli bir rahip yakalığı vardı. Adamın yüzünün iki yanından sarkan, ortadan ayrılmış, uzun saçının arasındaki gözleri Harry'nin hayatında gördüğü en iri gözlerdi. Adam en az 70'inde olsa gerekti. Dış görünüşleri tamamen farklı olsa da bir an Harry'e kendi yansımasına bakıyormuş gibi geldi.
Harry koridorda ne yapıyorsun yahu diye sordu.
Standart prosedür.
Neye benziyor?
Adamın sesi yüzünden daha gençti, gürdü ve İsveç Daz grupları ile canlandırmacı vaizleri nedense bayıldığı İsveç şivesine belirgin ölçüde sahipti.
''Değerli bir şeyin var mı?'' diye bakmak için girdim tabii ki.
Adam sadece İsveç şivesiyle konuşmuyordu, İsveççe konuşuyordu. Ellerini kaldırdı. Birinde evrensel adaptör, diğerinde de Philip Roth'un Amerikan pastoralinin karton kapaklı baskısı vardı.
''Hiçbir şeyin yok değil mi?''
Adam elindekileri yatağa attı. Küçük valizin içine göz attıktan sonra Harry'e soran gözlerle baktı.
''Tıraş makinem bile yok.''
''Ne di?'' Harry rutin prosedürleri boş verip odaya daldı ve valizi sertçe kapadı. Adam ellerini kaldırarak
''Sakin ol evlat'' dedi. ''Bunu kişisel algılama. Buraya yeni geldin. Bütün mesele seni ilk kimin soyacağıydı.''
''Kimin mi? Ne demek
Adam elini uzattı. ''Hoş geldin. Ben Kato. 310'da kalıyorum.''
Harry gözlerini indirip yağlı bir tavayı andıran o ele baktı.
''Haydi ama'' dedi Kato. ''Ellerim dokunmanı tavsiye edebileceğim yegane yerlerim.''
Harry ismini söyleyip adamın elini sıktı. Adamın eli şaşılacak kadar yumuşaktı. Adam onun aklını okumuşçasına ''Rahip elleri'' dedi.
''İçkin var mı Harry?''
Harry valizi ve açık gardırop kapaklarını başıyla gösterdi.
''Biliyorsun zaten.''
''Hiçbir şeyin olmadığını,
evet. Üstünde var mı?'' diyorum. ''Mesela ceket cebinde.''
Harry bir Game Boy çıkarıp yatağın üstüne, oraya saçılmış diğer eşyalarının arasına attı. Kato başını yana eğip Harry'e baktı. Kulağı omzunun üstüne katlandı.
''Bu takım elbiseyi de seni otelde bir saatliğine kalan müşterilerden sanabilirdim. Burada ne işin var ki?''
''Bunu benim sormam gerekir bence.'' Kato elini Harry'nin koluna yaslayıp onun gözlerine baktı. Kumaşı iki parmak ucuyla okşarken gür sesiyle
''Evladım'' dedi. ''Bu çok güzel bir takım elbise. Buna ne kadar verdin?''
Harry bir şey diyecek oldu. Kibarlık, tersleme ve tehdit karışımı bir laf edecekti. Ama bunun boşuna olduğunu fark etti, vazgeçti ve gülümsedi. Kato da gülümsedi, yansıma gibi. ''Çene çalmaya vaktim yok, şimdi işe gitmeliyim.''
''İşin ne?''
''Bak işte sen de diğer fanilerle biraz olsun ilgileniyorsun.''
''Ben bahtsızlara Tanrı'nın sözünü bildiriyorum.''
''Şimdi mi?''
''Bende görev aşkı var, kilisede sabah 9 akşam 5 çalışmıyorum. Hoşça kal.''
Yaşlı adam kibarca eğilerek veda ettikten sonra dönüp odadan çıktı. Kato kapıdan geçerken Harry kendi açılmamış Camel paketlerinden birinin ucunun adamın ceket cebinden çıktığını gördü. Kapıyı Kato'nun arkasından kapadı. Odada yaşlı adamın kokusuyla karışık kül kokusu vardı. Harry pencereyi açmaya gitti. Bunu yaptığı anda odaya şehrin sesleri doluverdi. Trafiğin hafif ve düzenli uğultusu, açık bir pencereden gelen caz müzik, uzaklardan yükselip alçalarak gelen bir siren sesi, binaların arasında acıyla haykıran talihsiz biri, sonra cam kırılma sesi, kuru yaprakları hışırdatan rüzgar, topuklu ayakkabı tıkırtıları, Oslo'nun sesleri. Harry küçük bir hareket fark edince aşağı baktı. Avlu lambasının ışığı çöp konteynerini aydınlatıyordu. Kahverengi bir kuyruk ışıldadı. Çöp konteynerinin kenarında bir sıçan oturuyordu. Parlak burnunu Harry'e doğru kaldırarak havayı kokladı. İngilizce'de sıçan kelimesinin aynı zamanda muhbir anlamına geldiğini hatırlayan Harry'nin aklına düşünceli patronu Herman Kluyt'in bir sözü geldi. Bu söz Harry'nin işiyle ilgili olabilir ya da olmayabilirdi.
''Muhbir iyi ya da kötü biri değildir. Muhbir muhbirliğini yapar.''
10. ayrımın sonu. Sayfa 121.